Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kolaylıklar diliyorum, güzel bir gün diliyorum.
Teşekkür ederim.
Hepinize, size de. Geçen hafta bizim yeme içme alışkanlıklarımızdan bahsetmiştik. Vazgeçilmezimiz ekmek konusuna girince tabii ister istemez konumuz başlığımız uzamıştı. Etten konuşalım demiştik ve bu haftaya bırakmıştık. Ne dersiniz?
Evet.
Et deyince ne gelir aklınıza? Bir Türk olarak.
Şimdi efendim et deyince koyun eti gelir. Türkler koyun etini severler, sevmişler öteden beri. Ve en eski Türk devletlerinden birisi Hun İmparatorluğu bile koyun isminden gelen bir kelimedir. Koyun beslemişler, evet. Türkler belki göçebe oldukları zaman, yerleşik hayata geçtikleri zaman veya yarı göçebe yaşadıkları zaman bile koyun beslemişler. Yakın zamana kadar Anadolu halkı koyun beslemiş. Koyun sevilen bir gıda, her şeyinden istifade edilen bir hayvan, makbul tabiatlı bir hayvan, eti de çok güzel. O koyun etinin nefaseti, lezzeti hiçbir şeyde yoktur. Ama tabii efendim ben koyun eti yedim, kokuyor, ediyor. Otladığı yer, koyunun cinsi,
mevsimi,
yaşı ve mevsimi bu etin kokmasında tesirlidir. Bunu bilirler eskiler ve ona göre hareket ederler.
O kokudan bile hoşlananlar var yani. Koyun eti böyle
evet,
kokar
evet,
diyenler.
Koyun etinin kokusunu sevenler de vardır. Biz ecdadımız eti sevmiş ve etsiz sofraya oturmamışlar. Hatta bir Kazakistanlı Molla Şükür Efendi vardı da çok ot bulunan bir sofraya, yani sağlıklı bir sofraya baktı. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Siz bunları koyunlara yedireceksiniz, siz onları yiyeceksiniz dedi.
Güzel, şimdi bunu diyet yapanlar da bunu böyle söylerler
evet,
çoklukla.
Öyle yani, onu yedikleri zaman o gıdayı, oradaki faydayı bu vasıtayla almak mümkün.
Almış mı olur muyuz bilemiyorum. Biraz sanki yine de
tabii farklılık
sindirim
var.
Sistemi açısından.
Efendim şimdi doğrusu bu değil. Doğrusu et de yemekli belki. Ben neticede gıda mütehassısı değilim ama gıda geleneklerimiz zaviyesinden konuşuyorum veya sıradan bir insan olarak konuşuyorum. Çok belki abartmak doğru değil. Şunu yememek, bunu yememek ama tek taraflı beslenmenin de doğru olmadığı ortada. Her ne kadar ecdadımız için tek taraflı beslendiği söyleniyorsa da öyle değildir. Yani Osmanlı mutfağında bugün beğenilen, kıymet verilen, faydalı olduğu, gıdalı olduğu, mugaddi eski tabir olduğu söylenir. Pek çok şey yenmiş ve tutulmuş. Belki tutulmayan birkaç şey vardır. Onun da sebepleri var. Mesela balık ve zeytinyağı çok tutulmamış. Hı-hı. Ama bunun sebepleri var. Balık çok ucuz bir gıdadır. Ayak takımının yiyeceğidir. Pişirmesi zordur. Kötü kokar. O zamanın şartlarında zehirlenme imkanı, ihtimali çok fazla. Onun için mesela balık çok yenmemiş belki. Veya zeytinyağı
ya
az
bulunuyor. Ya da vatandaş
bulunuyor.
Yemiş de biraz daha üst tabakanın
üst
mutfağına
tabaka
girmemiş.
Ya biz de üst tabaka mutfağını biliyoruz. Hı hı. Yani kültür tarihi umumiyetle elitlerin kültür tarihidir. Yani halkın alt tabaka katmanlarının kültür tarihi çok bilinmemiştir. Yazılmadığı için, yaşanmadığı için ama şimdi son zamanlarda ya da önemsenmediği için. Son zamanlarda onun üzerinde de çalışmalar vardır. Ben bazen görüyorum Avrupa'da mesela Rönesans insanı köylüsü nasıl yaşardı diye bir takım araştırmalar yapılıyor ama yeni bunlar daha. Eskiden beri bildiğimiz şeyler değil. Biz saray mutfağını biliyoruz. Zenginlerin mutfağını biliyoruz. Hadi orta hallerin ne yediğini biliyoruz. Dediğiniz gibi balık mesela Osmanlı Sarayı'nda çok yenmemiş. Sebepleri de bu şekilde izah ediyorlar. Yoksa beğenmedikleri, inkar ettikleri için değil.
Bence en büyük risk zehirlenmeye karşı. Yani ondan korktukları için saraya girmemiş. Evet. Yani risk alıyorsunuz
balık
pişirerek.
Ben bunu nereden, sözünüz nasıl teyit edecek? Eski İstanbul hanımları mantar yemezlerdi. Hiç. Halbuki mantar çok güzeldir. Hı hı. Ve de çok lezzetlidir. Çok çeşitli yiyecekleri yapılır mantarın. Ve de
çok gıdanın yanına olabilir.
Yağı düşüktür, kalorisi düşüktür, gıdası fazladır. Dolayısıyla protein almak için şişmanlıktan ve başka şeylerden korkanlar, kolesterolden mantar yerlerse gıda almış olurlar. Buna rağmen eski İstanbul hanımları mantardan kaçınmışlardır. Sebebi ne diye merak ettim. Şimdiki gibi kültür mantarları yok. Köylülerin toplayıp getirdikleri mantarlar var. Mantar çok ince bir mütehassıslık, ihtisas gerektiriyor. Yani burada köylerde bile herkes bilmez onu. Hmm. Hayvana baktırırlar. Hayvan bile bazen anlayamaz mantarın zehirli olup olmadığını. Ve çok zehirlenenler olmuştur. Ve mantar zehirlenmelerinde çok ölüm vakaları olmuştur. Çaresiz yani kalındığı çok olmuştur. Onun için İstanbullular kabus görmektense uyumayız demişler ve mantar yememişler. Onu görünce ben bu balıktan kaçınmanın sadece pişirme zorlukları ve koku olmadığını, zehirlenme tehlikesi olduğunu da gördüm. Çünkü balıkta zehirlenme çok vakidir malumunuz. Hatta mesela balıkla yoğurt yenmez. Vaka bazıları karşı çıkıyorsa da hayır doğru söylüyorlar. Çünkü mütehassıslar diyor ki balıkla yoğurtta bulunan maddeler birbirine zıt maddelerdir. Hı. Herkese yapmaz ama yaptığı zaman bir reaksiyon meydana getirir. öldürmese bile bir sıkıntı verir diyorlar. Onun için süt mamulleri mesela balık hiç yememiş İstanbullular, hiç eskiler.
Zaten çok balığın kendine ait bir menüsü var. Balık, salata ve helva.
Evet, mesela balığın yanında hiçbir zaman peynir yenmez. Evet. Yoğurt yenmez, ayran içilmez. Dediğiniz gibi salatası olması lazım. Mutlaka tereroka cinsi ağır yeşillikler olur. Hafif kekremsi. Ve sonunda mutlaka helva olur. Helvayı da ben çocuk aklımla acaba boğazda kılçık kalırsa o kılçığı bu helvaları götürür. Onun da mutlaka helvadaki gıdalarla balığın hazmını kolaylaştırıcı bir takım şeyler. Eskiler mesela niçin sütlaca tarçın dökmüşler? Sütün hazmı zor, tarçın hazmı kolaylaştırıyor. Niçin mesela pirince karabiber dökmüşler? Karabiber affedersiniz kabızlık yapar. Pirinç. Karabiber bunu nötrleştirir. Niçin mesela nohut gibi, kuru fasulye gibi gıdalara kimyon dökmüşler? Çünkü bunlar mağzu gıdalardır. Gaz yapan gıdalardır. Kimyon işte gaz alır. Bunlar deneme yanılma metoduyla tarih içinde öğrenilmiştir ve insanlar bunu bu şekilde yemişlerdir mutlaka. Mesela yağda yumurtayla yoğurt yiyorlar. Yağda yumurtada yağ ne kadar olsa zehir vardır. Yoğurt ise zehri nötrleştirir. Yani bir takım eskiler bunu deneyerek öğrenmişler. İzah et deseniz belki izah edemezler.
Şimdiki pişirme yöntemlerimizin aksi yöntemler de zaman zaman uygulanmış. Bazen bazı sebzeler bilinmediği için, bazen de hakikaten biz yeni yeni o damak tadına ulaştığımız için. Çünkü arada ciddi bir kopukluk var. Şimdi madem önce etten konuşuyoruz, sonraki gıdalara evet, belki önümüzdeki haftalarda değiniriz. Bugün yoğun olarak et konuşalım. Et bizim için de şu anda vazgeçilmez. Ama öyle, şu anda pahalı bir gıda. Geçmişte de pahalı bir gıda mıydı et?
Koyun eti pahalı değildi. Çünkü devlet bir takım, zaten taşralarda bunu bulmak çok kolaydı. Çünkü halkın zaten ekseriyeti hayvancılıkla geçiniyordu. Yine pahalıydı ama şimdiki gibi değil. Yani Türkiye'de et cidden pahalıdır. Avrupa'dan bile pahalıdır. Evet. Avrupa'da her şey pahalıdır.
Komşularımızdan da pahalı. Evet, aynı coğrafyaya yakın.
Ben çok gezdiğim için bakıyorum, hep et fiyatlarına da bakarım. Türkiye kadar pahalı bir ete şimdiye kadar rastlamadım bir yerde. Enteresan bu yani. Nasıl oluyor evet, bilmiyorum. İhracattan mı, yetişmiyor mu, yoksa bir takım spekülasyonlar mı var bilemiyorum. Ama bizde et çok pahalı. Osmanlılar zamanında da etin fahiş pahalı olmadığını görüyoruz. Et zaten narha dahil mamullerdendir. Yani devlet ona kar haddi koymuştur. İstanbul için söylüyorum. Ve desteklemiştir İstanbul'a devamlı et getirerek. Bu etler daha ziyade koyunlar Romanya'da, Bulgaristan'da kıvırcık koyunudur getirilir. Ve İstanbul'da bunlar yenir. Fiyatı sabit tutulur mümkün mertebe, pirinç gibi, un gibi, bunun da fiyatını sabit tutar devlet, yağ gibi subvanse eder, ilave mal getirir ama bu halkı etsiz, pirinçsiz, yağsız bırakmaz.
Çünkü sofranın vazgeçilmezi, orada bir eksilme olunca vatandaşın evet, hoşnutsuzluğu evet, artar.
Koyun eti dedim çok yaygındır, keçi eti değil, koyun eti yaygındır, keçi eti yenmez çünkü keçi eti koyundan da risklidir. Kokabilir, kart olabilir ve çok kişiye dokunur, ishal yapar. Onun için keçi eti tercih edilmez. Ancak çok körpe keçi eti belki köylük yerlerde yenmiştir. Sığır eti vardır, azdır, pahalıdır ve tercih edilmez. Daha az yağlıdır, daha az lezzetlidir ama hafiftir koyuna göre. Hastalara verilir. Hasta menüsü olarak verilir. Ve her yerde bulunmaz. Yani hastası olan sığır etini arar. Sığır eti arayıp ona yedirir. Haşlamasını daha ziyade yapar. Öbürünün kızartması, kavurması sevilir. Farklı. Bunun ise daha ziyade haşlaması yapılır. Çünkü hasta gıdasıdır.
Evet. Bu mesela, oradaki şeyden, proteinden istifade evet, edecek ama evet, yağ almayacak.
Almayacak ama bu mesela çok değişti. Evet. Günümüzde tam tersi oldu. Sığır eti daha ucuz ve daha çok tutuluyor ve her çeşit pişiriliyor. Koyun eti ise çok nadir. Azaldı yenmesi, seven az, alan az ve pahalı. Bu biraz da belki bununla da bağlantısı var ama yok, damak zevki değişti.
Tabii kesinlikle damak zevki değişti. Çocuklara şimdi koyun yedirmek, koyun eti yedirmek evet, çok zor. Evet. Köftenin içinde kıymada bile olduğunda, ki ben işte dolmaya ve şu köfteye koyun eti bir miktar koyarım. Çocuklar çok sevmiyorlar ama mesela sadece koyun eti olduğunda evet, ve eğer gerçekten taze ise farklı pişirme yöntemleriyle yiyorlar.
Evet, doğru. Üçüncü bir et, beyaz et.
Kümes hayvanları.
Kümes hayvanları. O az ve pahalıdır. Çünkü şimdiki gibi seri imalat beyaz et orada üretilmiyor.
Çiftlikler
yok. Köylüler getirip satırıyor. Tavuk sığır kadar, koyun kadar bereketli değil. Çok fazla yok. Pahalıdır. Onun için çok bulunmaz.
Bir de yumurtası var ya belki.
Yumurtası yani için beslenir. Çok fazla kesilmediği için tavuk pahalıdır. Onun için mesela eskilerde kıymetli misafirlere tavuk eti ikram edilir. Evet. Tavuk kebabı ikram edilir. Bir şeyin kıymeti anlatılırken tavuk kebabı misal gösterilir. Bu da enteresandır. Şu anda
180 biraz derece dönmüş.
Evet. Çok ucuz ve adi derken yani daha basit bir yiyecek olarak görülüyor ama yine hafiftir. Yine daha kolaydır pişirilmesi. Çok kişi bunu yiyor ama öyle. Balık eti dediğim gibi tutulmamış zenginler arasında belki sahillerde yaşayanlar, sahil kültüründe olanlar, Akdeniz kültüründe olanlar bundan müstesnadır. Hı hı. Ama kara kültüründe yaşayanlar balıktan uzaktırlar.
Deniz otu balığı ya da komşusunun tuttuğu balığı almak belki daha güven oluşturur.
Ama yine söylüyorum, tamamen balığa uzak, balığı sevmeyen değildir. Çünkü ben Anadolu'nun çok ücra yerlerinde, denize çok uzak yerlerde, uygun nakliyelerle, güvenilir nakliyelerle veya tatlı suda tutulan balıkları severek insanların yediğini gördüm. Eğer bizim kültürümüzde balık hiç olmasaydı onlar da yemezlerdi.
Kurutulmuş ya da tuzlanmış olarak da
tabii.
Yine.
Çok zaman kurutulur. Zaten tatlı su balıkları tutulur. Onlar belli mevsimlerde bulunur malumunuz. Zaten deniz balıkları da öyle. Bunlar kurutulur. Çünkü onun dışındaki zamanlarda balık olmaz veya çok derinlerde olur. Tutulamaz. Mesela Van'ın inci kefali böyledir. Belli bir zamanda tutulur. Lezzetli bir balıktır. Kurutulur, tuzlanır ve öyle yenir. Kış boyu yenir. Bitlis ve Van'da, Tatvan'da zaten onun mevsimi vardır. Tutulur ve ondan sonra çok kurutularak yenir. Kış boyu yenir. Demek ki tamamen uzak bir kültürümüz yok balığa.
Peki av hayvanları?
Av hayvanları o zamanlar insanların hobisi avlanmaktır. Şehirler buna müsaittir. Pek çok erkeği şimdiki futbol merakı o zaman olmadığı için ava giderler. Hiç umulmayan kimseler ava giderler. Ve bilhassa kadınlar için belki dikiş nakış, erkekler için av bir terapidir. Ben duyardım eskiden mesela oğlunu kaybetmiş. Ondan sonra avlanmaya kendisini vermiş. Avlanarak deşarj oluyor. Avlanmak hakikaten hem yalnız kalmak hem bir şey peşinde koşmak. Av hayvanları çok getirir. Benim çocukluğumda da getirirlerdi. Köylüler efendim av hayvanı getirirler. Yakalar getirir şehirlerde, pazarlarda satarlar.
Kuştan bahsediyorsunuz
kuş,
daha çok.
Kuş, geyik eti, tavşan eti efendim bunlar pazarlarda getirir satarlar. Keklik. Keklik.
Bunlar nasıl pişirileceği de bilinir yani sonuçta. Çünkü, mesela bize geyik eti getirseler normal et gibi mi pişirilir?
Evet onu bilemem. Geyik eti gördüm yemedim. Tavşan eti ve keklik eti çok yedim. Onlar lezzetlidir. Çeşitli pişirme metotları da var. Ta atalardan mütevaris. Ama geyiği nasıl? Geyiği fırına sürdüklerini gördüm. Bir bütün o gelen parçayı fırına sürdüklerini gördüm. Yağsız. Kuzu. Yağsız. Koyu renk. Kaslı ama lezzetli bir et olduğunu söylediler.
Söylediler. Peki. Şimdi bütün bu beslenme alışkanlıkları...
Diğer kümes hayvanları, hindi, kaz, ördek bunlar da tavuk gibi eskiden yenir, makbul. Bulunur, makbul tutulur ama ele çok geçmezdi. Ördek çok makbul tutulmazdı. Ördek nedense makbul tutulmuyor ama kaz çok yağlı olduğu halde. Bugün kimse dönüp bakmaz ama eskiler yağlı, yağı ve
bayram
yağlı
yemeklerinden
severler.
Biri doğuda ve kaz yemeğidir, evet. Kaz yemeği, kazlı çorba.
Bazıları
çoğu,
yemezler ama dolmalar. Evet. Yani hatta İstanbul'a buzlar içinde kaz zamanında kaz getirilirdi. Köylüler satarlardı ki İstanbul'da kaz bulunmaz. Bulunduğu yerlerde var tabii. İstanbul'da yani netice şehir ama resimler var kaz güden insanlar mahalle aralarında. Bunu da ben bir hatıralarda okudum. Yani belli zamanda buzlara sarıp o zaman kaya buzlarına sarıp kesilmiş, yolunmuş, kaz götürüp İstanbul'da sattık. Yani rağbet gören bir hayvandır kaz.
Bazı yörelerinde meşhur yemeklerinden Kars mesela.
Kars'ın kazı meşhurdur. Şark'ta zaten kaz meşhurdur. Lezzetli bir yiyecektir kaz. Ama şimdi dediğim gibi kimse dönüp bakmaz. Aynı koyun eti gibi.
Yağlı olduğu için
yağlıdır
belki.
Çünkü çok yağlıdır. Ağır bir yiyecektir.
Uzaklaşıyoruz. Şimdi yediklerimiz gibi yeme alışkanlıklarımız da değişti. Evet. Daha erken başlanan bir günden bahsediyoruz eskiden.
Evet.
Dolayısıyla gün içindeki öğünlerin saati şimdi bizim yaşam biçimimize ve saatlerimize uymuyor.
Evet. O da var. Farklı. Nasıl ki gıdalar, bazı gıdalar soframızdan çekildi. Bazıları yeni girdiyse yemek saatleri de değişti. Mesela vaktiyle hayat güneşin doğmasıyla başlar. İnsanlar güneş doğmadan kalkarlar, namazlarını kılarlar, yıkanmaları gerekirse yıkanırlar ve namazı kılarak hayata başlarlar. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Gün doğmasıyla hayat başlar. Bütün her yerde böyledir. Köylük yerlerde de böyledir. Şehir yerlerinde de böyledir. Memuriyetler gün doğmasıyla başlar ve gün batmasıyla hayat biter.
Dolayısıyla otomatik olarak bir yaz saati, kış saati uygulaması var.
Aynen öyle. Sabah kalkanlar hafif bir kahvaltı ederler. Hayata başlarlar. İmkanı olanlar kuşluk vakti dediğimiz, bizim kuşluk vakti dediğimiz 9-10 gibi belki daha erken.
Şimdiki insanların normal
kahvaltısında ciddi bir kahvaltı ederler. Oturaklı bir kahvaltı ederler. Bu kahvaltıda şimdiki gibi çay, reçel, yağ, peynir, zeytinden ziyade köylük yerlerde çorba mutlaka. Şehir yerlerinde çorba, çorbaya mümasil sulu gıdalar kışın ve onun yanında kahvaltılıklar bulunur. Yazın çorbanın yerine başka bir şey de alabilir. Bu çorba meselesi yine bir Türk yeme geleneğinde var. Bilhassa ağır çorbalar, mercimek çorbası, tarhana çorbası, paça çorbası. Hatta Türk kültüründe vardır. İnsanlar camiye giderken yanlarında tencerelerini götürürler, kaplarını. Çorbacıya bırakırlar. Namazı kılıp dönerken çorbalarını alır evlerine götürür. Bazı evlerde çorba pişmez. Çünkü bu ağır çorbadır, paça çorbasıdır. Çok gıdalı bir çorbadır. Alınır. Hatta onun için gayrimüslimlere çorbacı derler. Yani namaza gitmiyor ya o. Oturup çorba yapıyor. Oturup çorba yapıyor. Yani böyle bir iş bölümü olmuş. Onun için çorbacı demek yani gayrimüslim demek. Bu kültür mesela Anadolu'da var ama şehirlerde artık kalmadı. Çorba içen yok. Çay onun yerini aldı. Şimdi çay da bazı evlerde silindi. Onun yerine meyve suyuyla kahvaltı ediliyor. Ama kahvaltının menüsü üç aşağı beş yukarı aynıdır. Peynir, zeytin, yağ, reçel veya bal. Buna ilave yumurta veya bazı ufak tefek şeyler de katılabiliyor. Yeşillik, işte salatalık, domates ama üç aşağı beş yukarı hemen her yerde aynıdır.
Bu kuşluk vakti dediğimiz 9-10 gibi yapılan yemekten sonra evet. Artık öğle yemeği...
Öğle yemeği yok.
Yok.
Öğle yemeği vaktinde belki atıştırma var. Bizim şimdiki öğle yemeği
şimdiki
vaktinde.
Şimdiki ara
öğün. Ara öğün gibi. İkindi vaktinde yani bizim şu 4-5 gibi akşam yemeği vardır. Akşam yemeği de ağır bir akşam yemeğidir. Oturaklı bir akşam yemeğidir. Etiyle, çorbasıyla, pilavıyla, varsa tatlı. Diğer ara yemekleriyle ve mutlaka tatlısıyla ağır bir yemektir. Ondan sonra tabii günlere göre hemen yatılmaz. Akşam yemeğinden sonra. İnsanlar geç vakit acıkırlar. Orada da şimdiki yemiş, meyve, kuru yemiş gibi kuru salatalık, kuru kayısı, kuru üzüm gibi şeyler yenir. Buna da yassılık adı verilir. Yatsılık. Ondan sonra yatılır zaten. Böylece günde 5 öğün vardır. İkisi ana öğün, 3'ü ara öğün. Bugün de zannediyorum mütehassıslar bunu tavsiye
ediyorlar. Ama şimdi 3 ana 2 ara gibi yaşıyoruz
evet,
daha çok.
Evet, aynen. 3 öğün çok nadirdir. Bu sonradan, Tanzimat'tan sonra Avrupa'yı hayat yaşamayla bize gelmiştir. Öğlen sabah kahvaltısı 8'de, öğlen yemeği 1'de, akşam yemeği 8'de. Da bu saatler değişebilir ama umumiyetle evlerde hep böyledir. Bu bize Tanzimat'tan sonra gelme adet. Ondan önceki adet böyle değil ve köylük yerlerde yine eskisi gibi. Kuşluk vakti ağır bir kahvaltı, ikindi vakti ağır bir akşam yemeği, 2 öğün. Hatta eski din kitaplarında da geçer fidye, fıtra 2 öğün yemektir. Esas olan 2 öğün yemektir. Ya yani sabahla akşamla doyurmak birini diye geçer. 3 öğün değil.
3 öğün geçmiyor.
Evet, 2 öğün doyurdunuz mu bir adamı? Fıtranızı vermiş veya fidyenizi, oruç fidyenizi vermiş sayılıyorsunuz. Daha fazla verin, o sizin bileceğiniz. İsterseniz 5 öğün doğurun, doyurun bir günde. Ama o bir günlük sayılıyor.
Olması gereken en az.
4 öğünde yedirseniz birini, siz onu bir gün sayılıyor. Böyle de bir kültürümüz var bizim. Yemek kültürü. Bunların hepsi sonradan değişti. Avrupa'yı bir saat düzenine geçince, şimdi bizim saatimiz Avrupa'yı saattir. O zaman akşam güneş battı mı 12'ydi. Hep ayarlanırdı saat makinesi. Hayat ona göreydi. Ezani saat derler buna.
12'de.
Ezan okundum akşam ezanı. Herkes saatin 12 yapar. Hadi bazen babaannem bana bağırdı. Yavrum saat 12 oldu sen hala sokaktasın. Yani akşam oldu demek istiyor. Ezani saat derler. Şimdi biz vasati şimdi saat tabii, kullanıyoruz. Evet, Avrupa'yı şimdi, saat. Evet. Burada o tabii kültür mümkün değil. O ezani saate göre akşam güneş batınca yeni gün başlar.
Dinen de öyle. Dinen de öyle. Yeni evet.
Gün başlar. Gün güneşin batışıyla başlar. Güneşin batışıyla biter. Şimdi ne zaman başlıyor? 12'de. Gece 12'de. Saate göre başlıyor gün.
Evet.
Eskiden öyle değil. Güneşin batışıyla...
Ama adı üstünde gün olduğuna göre evet. Güneş de doğru orantılı olmasından tabii, normal bir
tabii
şey.
Tabii doğrusu bu. Zaten gün oradan geliyor. Evet. Gündüz onun aydınlık kısmıdır. Gece de karanlık kısmıdır. Gece ile gündüz bir araya geldi mi gün meydana gelir. Ki bu tabir doğru bir tabirdir. Eskiden de öyleydi zaten. Gün gece başlar. Hatta pazartesi gecesi dendiği zaman... Pazarı pazartesiye bağlayan gece kastedilir evet. Bu da şimdiki
yakınımızdan evet. Değişti. Şimdiki nesille geride kalan yani daha eski neslin uyuşamadığı noktalardan biri
biz
bu.
Biz çok bu konuda sıkıntıyla karşılaştık. Yaşlılarla olan beraber yaşama tecrübemizde cuma gecesi derlerdi. Kastettikleri perşembeyi cumaya bağlayan gece. Bizim cumaya bağlayan gece anlardık ve böyle çok sıkıntılar başımıza geldi. Onlar da kabul etmek istemezlerdi. Doğrusu bu çünkü derlerdi. Evet hakikaten doğrusu o ama artık
uygulama.
Telakkiler, anlayışlar değişmiş, tatbikat değişmiş, uygulama değişmiş. Evet böyle. Bu değişti. Sofralardan pek çok şey gitti. Yani çorba sabahlardan çekildi, yerini çay aldı. Çay bile çok sofradan şimdi çekildi. Yerini kahve veya meyve suyu
sallama
aldı.
Sallama çaylar var şimdi. Sallama poşet çaylar var işte.
Mesela kompostosuz sofra olmaz çünkü pilavsız sofra olmaz. Şimdi pilavsız çok sofra olduğu gibi komposto neredeyse unutuldu. Hoşaf bizim tabirimizle hoşap.
İkisinin arasındaki farkı bilmeyenler de var. Hatta bilgi yarışmalarında soruluyor bu artık, evet. Değil mi? Hangisi hoşaf, hangisi komposto?
Taze ve kuru meyvada ile yapılana farklı isimler vermişler. Yoğurt mesela. Bizim milli yemeğimizdir, milli yiyeceğimizdir. Yani bir Alman demiş, Türklerin hiçbir faydası olmasa insanlığa yoğurdu bulmaları yeter demiş. Bu kadar kıymetli bir gıda. Yoğurt sofralarımızdan çekildi. Eskiden yoğursuz sofra yoktu. Hatta şartta çayla bile yoğurt ikram edilirdi. Herkes alışamaz, ayrı mesele. Ama yoğurt artık sofralardan çekildi. Çok yerde yoğurt yenmiyor. Bu bir kayıptır. Hoşaf yememek veya komposto yememek, affedersiniz, sindirim sistemi problemleri meydana getirir, kabızlığa yol açıyor. Herkes kabızlıktan şikayet ediyor.
Ama onun yerine mutlaka o sıvıya ihtiyacı var vücudun. Akşam yemeklerine özellikle su getirmek adeti çok az. Onun yerine hep gazlı içecekler, hep hazır meyve suları aldı.
O zaten bir cinayet. Yani suyun yerini gazlı içecekler aldı, o zaten bir cinayettir. Gazlı içecek zevk için içilir arada ama sofrada, çünkü eskiler der ki su, sofrada su içmek midenin de bağıdır. Nasıl deriyi de tabaklarla işe yarar hale getirirlerse, yemekle beraber su içmek de mideye fayda eder. Mesela önce içmek Şark kültüründe makbul değildir. Çünkü mideyi, hazmını bozarsınız siz. Sonra içmek de uygun değil. Çünkü mide belli bir hararete gelmiş, suyu içiyorsunuz veya sıcak çay da olabilir bu. Midenin dengesini bozuyorsunuz. Onun için İslam dininde yemekten hemen önce ve sonra su içmek bir miktar makbul değildir. Bunu şimdi mütehassıslar bir yarım saat, bir saat içmeyin diyorlar önce ve sonra. Ama yemekle beraber içmeye izin vardır. Hatta fayda biraz edilmiştir. Bu da bir kültür meselesi. Ben Deniz Fransa'ya ilk gittiğimde, biz alışmışız, susuz oturamıyoruz. Hatta birisi bana dedi, sen ayıp dedi sofrada su içmen dedi. Yani ev sahibine hakaret dedi. Yani senin yemeğini yemiyorum, suyla yutuyorum. Ne yapayım, ben alışmışım. Sonra doktor ona demiş ki, sizin demiş başınıza gelenler sofrada su içmemenizden demiş. Sonra sen haklı mısın dediler bana. Yani ben yaşlı büyükler olduğu halde.
Su ama hakikaten ha. Su, yani onların kültüründe sofrada su istemek,
evet, ayıp.
Yutamıyorum başka türlü anlamına,
evet,
geliyor.
Lokantaya gittik, su istiyoruz, getirmiyor adam. Biraz Fransızlar kibirlidir, biraz da küstah geldi, dedi ki sen nehri su dedi yani. İnekler içer suyu dedi, burası Fransa, burada şarap içilir dedi. Dedi biz şarap içmiyoruz. Sen bize su getir, getire getire de mineral su getirdi. Yani gazlı, onların gazlı suları vardır. Ondan sonra iyi de paradır yani. Ondan sonra yani orada normal su isteyeceksiniz. Aynen. Natural su isterseniz onu... Bizim bildiğimiz suyu getiriyorlar. Evet. Su dediğiniz zaman mutlaka onlar.
Evet. Çok yaygın bir şekilde. Çoluk, evet, çocuk, herkes.
Onu içiyorlar. O da belki makbuldür, ayrı mesele ama biz alışmamışız. Bu bir kültürdü. Mesela bu da sofralardan çekildi. Çok sofrada su bulunmuyor. Dediğiniz gibi gazlı içecekler bulunuyor. Bu bir yanlışlıktır. Mesela çorba. Müslüman yiyeceğidir. Şürbetül İslam. Avrupa'da çorba yoktur. Yoktur derken vardır da menünün mutlak olmazsa olmazı değildir.
Çorbayla mesela, başlamazlar yani.
Bizde mesela bir davet veriyorum derseniz mutlaka çorba düşünülür. Düğün yapıyorsanız mutlaka çorba düşünülür. Taneli tanesiz. Ama Avrupa'da öyle değildir. Olsa da olur, olmasa da olur. Aranmaz sofrada çorba. Yani herkes önce bir çorba alalım demez yani hiçbir zaman. O bakımdan, ama çorbanın da faydaları sayıla sayıla bitirilemiyor şimdi.
Evet, evet. Şimdi de tabii ona dönüyorlar.
Dönüyorlar yavaş. Ama işte yani sofralarımızdan çorba çekildi gitti. Yeşillik. Zaten yeşilliği ve sebzeyi çok sevmeyen bir milleti. Çocuklar da çok sevmiyorlar. Pişirme tazları belki çok hoş olmadığı için çocuklar bunları sevmiyor. Sebze sevmiyor çocuklar. Çocuklara ben soruyorum, en çok hangi yemeği seviyorsunuz? Çocuklar hamburger seviyorum diyor. Köfte seviyorum. Köfte patates diyor. Makarna diyor. Hiçbir yaprak sarma demiyor mesela. Patlıcan oturtma demiyor.
Ha dese de yani onu yapan anne lazım bir yandan. Aynı da mesele. Şimdi tabii yapan kendi da çocuğumdan düşünüyorum.
Ama yapabilecek olan da yapmıyor veya çocuklar sevmiyor. Neyse. Bu da enteresan, bu da bir göstergedir. Yani mutfak kültürümüz nereye gidiyor onu gösteren bir gösterge. Yeşillik mutlaka vardı. Yeşilliksiz sofra akılsız ihtiyara benzer demişler. Eskiler salatayı severler ve sofrada mutlaka bulundururlardı. Mesela salata da şimdi artık isteğe bağlı olarak yeniyor veya yenmiyor. Evet. Bir nevi periz yemeği, yemek yemeyenlerin yemeği gibi görülüyor.
Tercih ediliyor. Yani önce salatayla bir doyabiliyorsan, evet, sonra yemek ye gibi, evet, düşünülüyor. Çok teşekkür ediyorum bugün
için. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.